Misafias nes galib, tanri la chok fazla ilgilendimizi fak etiniz. Fak etiniz mi bunu? Tanrı'ya seviyoruz. Tanrı'ya övüyoruz. Tanrı'ya tanıyoruz. Tanrı'yla konuşuyoruz. Ama teslim edeyim. Tanrı'ya %100 anlamıyoruz. Tam anlamıyoruz. Ama hala onunla çok ilgileniyoruz. Biz Tanrı'nın yaratımlarıyız. Tanrı bizim yaratımımız değil. O bizden daha fazla büyük, daha fazla bilgili, daha fazla kompleks. Ve bu yüzden Tanrı hakkında bazen sorularımız olabilir ama cevabımız yok. O zamanlarda Tanrı'yla konuşmamız lazım. Tanrı'ya gitmemiz lazım. Çünkü Tanrı bize kendini anlatıyor. Ve özellikle bu kitapta, kutsal kitapta kendini anlatıyor. Ve bu yüzden ona gidiyoruz. Bazen mantığımıza göre anlayamayız. Ama Tanrı bir şey söylerse her zaman doğrudur. O Tanrı bir şey söylerse bunu inanıyoruz. Belki anlamıyoruz ama inanıyoruz. Ve Tanrı kutsal kitap aracılığıyla çok şeyleri konuşur. İçinde dediğim gibi kendini anlatıyor. Bu yüzden bu kitabı okuyup seviyoruz. Çünkü Tanrı ilgili. Çünkü onun büyük hikayesidir. Çünkü Tanrı bize anlatmaya seçti. Ve bu yüzden o kadar ilgileniyoruz. Bu kitap İsa'nın öğrencilerinden bahsediyor. Ve İsa'nın öğrencileri de İsa'ya anlamadılar çok. Ama İsa onlara kendini anlatır birçok şeklinde. Bugünkü pasaj Yuhanna'dan, Yuhanna'da devam ediyoruz. Bugünkü pasaj bunu gösteriyor. İsa'nın farklı düşüncelerini gösteriyor. Onun mantığı öğrencilerinden çok daha fazla büyük, çok daha fazla bilgili, çok daha fazla kompleksti. Ve öğrenciler kutsal ruhun yardımıyla en sonunda anlayabildi. Ve biz de ancak kutsal ruhun yardımıyla anlayabiliriz. Ve bu yüzden başlamadan önce dua edelim. Ya Rab, kutsal ruh, bize gel. Seni ihtiyacımız var. Çünkü sen bizden fazla büyüksün. Çünkü bu şeyleri benim için daha fazla büyük. Ama sen bana gösterebilirsin. Sen aydınlatabilirsin bunları. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu seçtin. Bana geldin. Bana bunları gösterdin. Hamdolsun. Kutsal ruh bugün bizimle ol. Bizimle konuş. Hamdolsun. Amin. Evet, Yuhanna'nın kitabındayız ve şimdi Yuhanna 13'deyiz. Sona geliyoruz. Son haftalarda bu kitapta çalıştık. Ve ben birinci ayette başlamak istiyorum. Yuhanna 13, birinci ayet. Fısır bayramından önceydi, İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Bir mola vermek istiyorum. Çünkü bu kelime çok önemli. Sevdi. Bu kelime yani anahtar, bu pasajın anahtarı. Bu anlayamazsan, inanmazsan, hiç anlayamazsın. Tanrı bizi seviyor. Ve bu yüzden bu olaylar gerçekleşti. Bu yüzden bunu okuyoruz. Çünkü Tanrı bizi sevdi. Hamdolsun. Ve bazen unutuyoruz bunu. Ama bugün vazım süreçinde bunu hatırla. Tanrı bizi seviyor. Ve biraz daha anlayabiliriz. Yani Yuhanna'nın kitabı boyunca İsa onun saatini konuşuyordu. Ve tekrar bunu söyledi. Bu noktaya kadar Yuhanna 9 defa İsa'nın bu saatten bahsettiğini kaydetti. İsa'nın ilk mucizesinden önce, yani benim saatim daha gelmedi dedi. Ondan sonra 3 sene boyunca öğrencileriyle gezdi, şifa verdi, öğretti, yani mucizeler yaptı, harikalar yaptı ve sürekli saatim geliyor dedi. Saatim geliyor, bir noktaya yaklaşıyor. Son aylarda saatim yaklaşıyor. Saatim üzere geldi diye başladı. Ve şimdi bir şey değişti. Ne saatinden bahsediyor İsa? Dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Yani İsa babaya gidecek. İlk önce çamaha gidecek. Ama İsa hiç şaşırmadı. Ne olacağını tam bildi. Gerçekten okuduğumuz olayları gerçekleştirmek için İsa çok çalıştı. Hem ne olacağını bildi, hem de kendi önemini, onun rolünü bildi. Ne yapacağını bildi. Kendi kimliğini bildi. Ve İsa kim? Ya hatırlıyor musunuz? Yuhanna bu bölümü, bu kitap İsa'nın kimliğini belirtmek için yazdı. Ve biz son haftalarda bunu anlattı. İsa kim? Peki son haftalarda birlikte Yuhanna'nın kitabına çalışırken İsa'nın kimliğini hakkında neler öğrendik? Birincisi, İsa İsrail'in ve Samiriyelilerin Mesih'idir. Mesih, kurtarıcıdır. İkincisi, İsa kendi halkının iyi çobanıdır. Koruyucudur. Ve İsa, Rab Tanrı'dır. Sevgiyle dolu, dünyaya giren tek Tanrı. Bizim için kurtarıcı, koruyucu ve kraldır. Ve Yuhanna'nın 3 bölümünde çok güzel şeklinde özetliyordu. Okuyacağız. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Hamdolsun. Hatırlıyor musun? O kadar sevdi. Bravo. Oh. Ama bunu okuyunca belki birkaç sorular olabilir. Zor bir pasaj. Ve bir büyük soru olabilir. Yani İsa Tanrı diyoruz. Ama İsa Tanrı'nın oğlu da diyoruz. Bu nasıl olabilir? İki tane Tanrı var mı? Çok var mı diye sorabilirsin. Ve gerçekten iyi ki soruyorsun. Düşünüyorsun demek. Ben açık söyleyeceğim. Biz tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Tek bir Allah'a inanıyoruz. Tek olan. Çok değil. İki tane, üç tane Tanrı'ya inanmıyoruz. Aynı zamanda tek bir Tanrı olduğu halde o üç kişiliğin sahibi olarak bize gösterildi. Bu yüzden üçlü birlik diyoruz. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üçlü birlik. Hepsi bir. Aynı zamanda hepsi farklı görev alıyor. Aynı zamanda hepsi eşit. Aynı zamanda tek. Üçlü birlik. Gerçekten söylüyorum size. Ben bunu tam olarak anlayamam. Benden daha büyük, benden daha üst. Ama inanıyorum. Çünkü Rab bunu dedi. Rab derse doğru. Ve inanıyorum bunu. Eğer biraz düşünürsek, görürüz ki anlaşılmayacak kadar garip değil. Kütle çekim örnek vereceğim. Kütle çekim hakkında düşün biraz. Kütle çekim, gravity, etkisini görebiliriz. Her şey aşağıya düşüyor. Bazen doğru, bazen bir şey vuruyor. Ama doğru aşağıya düşüyor. Nesnelerin birbirlerine doğru çekme kuvveti uygulamasına kütle çekim deniyor. Tamam? Hepimiz kütle çekime inanıyoruz. Yani gerçekten inanmazsanız sorun yok, hala çalışıyor. Ama nasıl çalışıyor anlamıyoruz. Hiç kimse anlamıyor. Fen adamları bilmiyor neden bunu çalışıyor. Ama inanıyoruz çünkü gördük, bunu gördük. Var. Şu andaki insanlığın bilgisi bunu anlamaya uygun değil. Anlamadığımız halde inanıyoruz çünkü gördük. Bu imandır. İman. Rab Tanrı bizden ne kadar büyük, ne kadar üst, ne kadar kompleks. Biz nasıl onu anlarız? İmkansız. Ama Allah bize kendini anlattı hamdolsun. Kendini anlatıyor. Bu yüzden ona inanıyoruz. Çünkü gördük. Bu imandır. Nasıl bize kendini anlattı? Tek bir Tanrı olarak üçlü birlik. İnanıyoruz. Bu imkansız diyebiliriz ve mantığımıza göre doğru imkansız diye. Ama bizden daha büyük olan bir güç var ve şunu net bir şekilde gösteriyor. Tanrı hem tam olarak cennette kaldı hem de tam olarak dünyaya indi. Bu nasıl olur? Anlamıyorum ama inanıyorum. Çünkü Tanrı benden daha üst. Tanrı bilimin konusu değildi. Çünkü bilgimiz onu tanımlayamaz. Bu konuda çok sorular olabilir. Ve sorularınız varsa daha... Alfa kursumuzu size tavsiye ediyorum. Bu hafta değil ama gelecek hafta olacak. Belki ben katılacağım çünkü sorularımız da var. Her şey anlatacak. Ama söylemek istiyorum ki herhangi bir kişi Tanrı'yı anlıyorum derse ya yalancı ya da Tanrı ve galiba yalancı. Ama İsa Tanrı şunu ilan etti. Yuhanna 10:30'de. Ben ve Baba biriz. Ekranda değil ama gerçekten söyledi. Yuhanna 12:45. Beni gören, beni göndereni de görür. Yuhanna 14:9. Beni görmüş olan Baba'ya görmüştür. Tekrar tekrar bunu görüyoruz. ve bizim bugünkü pasajımızda tekrar bunu görüyoruz. Yuhanna 13, 2. ve 3. ayet. Akşam yemeği sırasında İblis Simon İskariot'un oğlu Yahudinin yüreğine İsa'ya ihanet etmeyi isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. O zaman İsa, kurtarıcı, koruyucu ve kral olur, Rab Tanrı olur ve bütün kudret onun, bütün otorite onun. İsa sevgiyle geldi. Peki insanların tepkisi neydi? Yahuda İskariot İsa'ya ihanet etti. Yahuda İskariot İsa'ya düşmanlarına İsa'ya sattı. Hem de yalnız 30 gümüş için. İsa sevgiyle geldi ama bunu yaptı. İsa ne yapacak? Bütün kudretiyle, bütün otoritesi ile ne yapacak? Ben olsaydım onları yok edecektim. Mahvolacaktım. Ben olsaydım. Okuyacağız. Yemekten kalktı. Onları yok etti. Oh, pardon. Tekrar ben düşündüm. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu. Bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Rabisa ne yapıyor? Bizden çok daha fazla farklı. Ya İsa kendi kudretini, kendi otoritesini, bilgisini, öğrencilerin ihtiyacını karşılamakta kullandı. Gördünüz mü? İsa bir eksiklik görünce karşılıyordu. Hasta varsa iyileşiyor. Açlık varsa yemek sağlıyor. Karışıklık varsa anlatıyor. Ve şimdi İsa baktı, ne ihtiyaç var? Gördü, kirli ayakları var, temizleyecek. Wow! İsa'nın hizmeti hem sembolik hem de pratik. Pratik olarak bu hizmet çok aşağılayıcı bir şeydi. Uşağın yerine geçmek lazım. Diz çökmek lazım. 24 kirli, berbat kokan ayaklara dokunmak lazım. Kim bunu yapıyor? Yani bu pozisyon özgür adamın pozisyonu değil. Bu pozisyon hocanın pozisyonu hiç değil. Bu pozisyon Tanrı'nın, Rab Tanrı'nın pozisyonu olmaz diye düşünüyoruz. Ama kimin pozisyonu olabilir? Annenin, babanın pozisyonu bu. Yani biliyor musunuz, her gün ben çocuklarımın ayakkabıları giydiriyorum. Her gün. Okul gitmeden önce. Bu pozisyonu alıyorum. Çünkü onları seviyorum. Çünkü onlar benim sevgili çocuklarım. Çünkü onlar bana ait. Benim çocuklarım. Bu yüzden ihtiyaç varsa karşılıyorum. İsa böyle. Hatırlıyor musunuz? Sevgi. Çocuklarımdan daha büyük miyim? Pardon, çocuklar benden daha büyük mü? Çocuklarım benden daha güçlü mü? Hayır. ama ihtiyaç var. Bu yüzden seçenem var. Tercih ediyorum. Biz Tanrı'nın sevgili çocuklarıyız. İsa bize hizmet vererek kendi yüceliğini ve sevgisini ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Her bir ihtiyacımızı karşılayacak. Ne fazla büyük, ne de fazla küçük yok. Tam yeterince Tanrımız var. Ayaklarımızı temizleyecek. Hem de hayatımızı kurtaracak. Wow. Devam edeceğiz çünkü daha var. Ve Simon Petrus var. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkacak mısın? Dedi. İsa ona şu yanıt verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Bu hizmeti hem pratik hem de sembolik oldu. Petrus ilk önce anlamadı. Sen mi? Diye sordu. İsa, evet ben, diye yanıt verdi. Çünkü aslında başka hiç kimse Petrus'un gerçek ihtiyacını karşılayamazdı. Devam edeceğiz. Tekrar burası. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın, dedi. Asla. Olmaz. İsa, yıkamazsam yanımda yerin olmaz, diye yanıtladı. Simon Petrus, ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi de başımı da yıka. Her şey, dedi. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şey ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Yahudi İskariot. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Petrus'u seviyoruz. Komik bir adam. Ya hep ya hiç taze düşünen birisi. Ama bize çok yardım eder. Çünkü farklı hataları bize gösteriyor. Ve İsa her şeyi anlatması lazım. Bizim için çok güzel. Çünkü bize de anlatabilir. Hamdolsun. Yani hayal edin. İsa öğrencileriyle birlikte bir şehirde oturmuştu. Betanya'da. Ve arkadaşlarıyla oturmuştu. Ama Fısır Bayram için Yeruşalim'e gitmek istediler. O yol 2,5 kilometredi. Kilometrelik bir yolculuk. Ve bu yüzden yürüyerek gitmesi gerekiyordu. Ve bayram olduğu için bir oda Yeruşalim'de kiraladı. Ama yıkanmak için yer olmayacaktı. Bu yüzden bunu bilerek yolculuğa çıkmadan önce herkes tamamen yıkandı. Çünkü Fısır Bayram'ı kutlamak isterse temiz olması lazım. Bu yüzden Betanya'da kendini yıkadı ve ondan sonra temiz, saf olarak Fısır Bayramı'nı kutlayacaklar. Ama tabii yolculukta ayakları kirleniyordu çünkü sandalyet terlik benzeri açık ayakkabı giydiler. Bu yüzden İsa yıkanmış olan tamamen temizdi, ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyaç yoktur, diyor. Ve İsa bu resmi kullanarak bizim düşüncelerimizdeki 3 tane hatayı anlatıyor. Ve de bir gerçek gösteriyor. Hayatımız bir yolculuk gibi olduğunu hayal edin. Yolculuğun sonu Tanrı'yla birlikte cennette olacağız. Amacımız o. Ama şu anda biz buradayız, Betanya'da. Yolculuğumuz var. Tanrı'nın huzuruna girmek için temiz olmak gerekiyor. Kutsal olmamız lazım. Tanrı'nın huzurunda hiçbir pislik, hiçbir kötülük, hiçbir kirlilik, hiçbir günah olamaz. Tertemiz girmemiz lazım. İlk hatımız şimdi gösterildi, yanlış düşünce. Bazılarımız Petrus gibi İsa'ya benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın diyoruz. Ama bu bir problem, göstereceğim. Bu su benim hayatım olsun. Temiz, saf, güzel. Ama yolculukta kirleniyor. Yanlış bir şey yaparsam çok kirli olabilir. Bir günah işlersem kirli. Artık saf, temiz değilim. Ve Tanrı'nın huzuruna giremem. Girmek istiyorum ama giremem. Onun varlığına girmeden önce yıkanmamız lazım. Yıkanmamız lazım ama İsa hariç başka bir kimse temizleyemez. Göstereceğim size. Bu su kendini temizleyebilir mi? Tamam, temiz, temiz. Su ya. Su her şey temizliyor değil mi? Yok. Çalışmıyor. Sadece yani karışık, kirli su artık. Başka bir kişi beni temizleyebilir mi? Onun hayatı. Oh, ama hepimiz kirliyiz. Oh, o kişi benden daha günahlı. ama aynı zamanda kirli. Ve temizleyeceğim bunu. Yok, hala kirli. Çünkü kirlileniyor. Kirli suyla, teşekkür ederim. Kirli suyla hiçbir şey temizleyemez. O zaman ne yapacağız? Well, İsa Tanrı. İsa saf. İsa kutsal. Bu yüzden İsa yıkamazsam yanımda yerin olmaz. İsa Tanrı'dır. Hiçbir kötülük onun yanında bizi yıkandı. Birinci hatı bu. İsa'nın beni yıkamasının gerekmediğini düşünmek. Gerçekten yıkanmamız lazım ve başka hiç kimse bu işi yapamaz. İkinci hatı şu. İsa'nın beni her gün aynı şekilde yıkamasını lazım diye düşünebiliriz. Petrus ne dedi? Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. İsa, hayır, yıkanmış olan tamamen temizdir diye dedi. Ya sen, tövbe etseydin, İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsaydın, hamdolsun ki günahlarınız bağışlandı ve kutsal ruhun armağanını aldın. Yıkandın ve temizsin artık. Yolculuk sonunda Tanrı'nın varlığına girmek hakkımız var. Girebiliriz korkusuzca. İsa bizim için bunu yaptı. Yani tekrar ve tekrar Rab beni kabul et dememeliyiz. Çünkü yanlış bu. Biz kabul edildik. Tanrı'nın çocuklarıyız artık. Dua ederken böyle bir havayla, babamızla konuşarak, kirli yabancılar olarak değil artık. sevgili çocuklar olarak kabul edeceğimize emin olabiliriz. Tanrı'yla konuşabiliriz, yani dua edebiliriz. Bunu ilan ediyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Bazen bunu unutuyoruz ve biz, ya Rab, o kadar kötü günahkar gibi ben mi kabul edebilir misin? O kadar kirliyim diye dua ediyoruz. Ama kimliğimiz öyle değil artık. Artık temiziz. Nasıl dua edelim? Ya Rab, beni ne kadar seviyorsun. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni temizledin. Ben senin çocuğum diyebiliriz. Veya ikinci hatı bu. Rab Tanrı ile ilişkimizin değişmesine dikkat etmeyerek temizliğimizi fark etmiyoruz. Fark var. Üçüncü hatı var. Artık temiz oldum, yani her kirlilikten uzak kalmam lazım diye düşünebilirim. Ama bir yolculuk var. Biz buradayız. Cennet Tanrı'nın huzuruna burada ve yolculuk var. Biz oraya gitmemiz lazım. Burada kalamayız. Ama yolculukta kirlilik var. Biliyor musunuz? Her gün kirlilik var ve bizi etkiliyor ve biz bunu görüyoruz ve bazen hatalar yapıyoruz, bazen öfkeleniyoruz. Böyle şeyler yok. Bazılarımız bu yolculuktan çıkmak istemiyorum. Burada kalacağım. Çünkü kirlenmek istemiyorum. Çünkü temiz kalmak istiyorum. Düşün biraz. Öğrenciler böyle düşünseydiler Betanya'da kalacaklardı ve Fısır Bayramı'nı kutlayamazdı. Hem de İsa'yla olamazdı. İsa'yı izleyemezdi. Çünkü İsa'nın işi yolda. Dünyadaki kirli, günahkar ile onun işi var. Çünkü onu kurtarmak istiyor. Ve biz ona izlemek istersek biz de aynı şekilde gitmemiz lazım. Biz kendi kendime tutamayız. Saklanmayız. Biz dışarıya gitmemiz lazım. Ama kirlenmekten korkarsan bu hikaye çok sizin için çok iyi. İsa ayaklarının yıkanmasından başka şey ihtiyaca yoktur. Yani temizsin. İsa sana gelseydi, sen Mesih dersen, tövbe etseydin. Artık, yani temiziz. Biraz kirlenirsek, İsa geliyor ve ayaklarınızı temizliyor, yıkıyor, hamdolsun. Rab Tanrı her ihtiyacını karşılayacak. Seni yıkayacak, seni tazelenecek. Hem pratik, fiziksel ihtiyaçlarına hem de ruhsal, manevi ihtiyaçlarına seve seve karşılayacak. Devam edeceğiz. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu bu İsa. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz dedi. İsa seni temizledi mi? Seni yıkadı mı? Onun bir teklifi var. Bugün senin için var. Kabul edilebilirsin. Eğer günahkar olduğunu anlayıp kabul edersen ve tövbe edersen, İsa seni yıkacak. Günahlarını silecek. Hemen kendindeki değişimi fark edeceksin. Tanrı'nın kutsal ruhu ve onun sevgisini seni dolduracak. Başka bir şey lazım mı? Evet. İsa öğrencilerine anlattı ki, Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Ya tövbe edersek eski yolumuzdan çıkmak, İsa'yı izleyerek onunla onun yolunda yolculuk yapmanız lazım. Bu ne demek? Demek ki İsa gibi davranmamız lazım. İsa ne yaptı? Hizmet etti. Biz ne yapmalıyız? Birbirinize hizmet edelim. Yani neden? İsa neden hizmet etti? Sevdi. Bizi sevdi. Biz birbirinize neden hizmet ediyoruz? Çünkü artık biz birbirinizi seviyoruz. Ve böyle hizmet ediyoruz. Kural değil bu. Bu lütuf. Çünkü normalde sevgi doğal bir şey değil bizim için. Çok kolayca sevmiyoruz maalesef. Ama İsa tarafından yıkanan kişiler için doğal. Yeni bir yürek bizi veriyor. Yeni bir kimlik bize veriyor. Çünkü onun sevgisiyle doldurulduk. Hamdolsun. Son ayetler, İsa devam etti. Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanırsınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Yani herkes İsa'ya kabul etmeyecek. Maalesef. Bazıları ona ihanet edilecek. Ve sadece iki yol var. Eğer kabul ediyorsa ya ihanet ediyorsun. Ve İsa kabul edenler, İsa tarafından yani Allah, üçlü birlik, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, tek Tanrı tarafından kabul edilecek. Ve onun varlığına girecek. Cennete en sonunda girecek. Ve yolculuk bitince orada son defa İsa bizim ayaklarımızı yıkayacak. Çünkü ondan sonra hiçbir kirlilik, hiçbir pislik, hiçbir kötülük, hiçbir günah olamaz. Her şey yenilenecek. Ve hamdolsun her şey kutsal olacak ve biz Tanrı'yla birlikte olacağız. Çünkü İsa bu yolu bizim için açtı. Bizle yürüyor ve en sonunda bizi hoş karşılayacak. Bekliyorum o günü. Son bir soru cevaplamak istiyorum. İhanet eden Yahudi İskariyot ne yaptı? İsa'nın düşmanlarına İsa'ya sattı. İsa'nın düşmanları İsa'ya alıp çarmıha öldürdü. Ve İsa bunu olacağını bildi. Bunu kabul etti. Neden? Çünkü günahlar için ceza var. Bu ceza idamdır. İsa günahlarımızı silmek için bu cezayı ödedi. Bizim için öldü. Ama Tanrı ölümden daha güçlüdür. İsa ölümden dirildi. Ama o mesaj gelecek haftalarda olacak. Geliyor. Hamdolsun. Özetlemek için Filipililere mektuptan okumak istiyorum. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğacak, ölülüğünü bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çağımı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.